أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الأعداء إلى يوم الدين. الله تبارك وتعالى geçmiş bayramımızı mübarek eylesin inşallah. Ve bütün günlerimizin Allah'ın kulluğunda bayram olması misalasını inşallah. İmam Ali Aleyhisselam buyurdular ki bayram olur ki insan dünde Allah'a isyan etmeye. Ve bizi kendi himayesine alarak onun isyan etmekten korumasını cümlemize kurulmamız cümlemize sağlasın inşallah. Bahsimiz ahlak ilminde bu günkü bahsimiz. Ve ahlak ilminde 22. sayfada kalmıştık. Bu 22. sayfada 21'i bitirdik, 22.'nin başlangıcında kaldık. Ki akl-i insan niyaz bi ahlakra hadde kal der kalemru-i revabit ve münasibat-i içtimai der ki mikunet, bu başlıkta kalmışız. Burada bize yine geçen bahsin devamı olarak buyuruyorlar ki ahlaka olan ihtiyaç. Şimdi biz burada ahlakın öneminden bahsediyorduk. Dedi ki ahlak önemli bir ilimdir. İlmi ahlak önemli bir ilimdir. Çünkü ahlakın kendisi önemli bir mevzudur, önemli bir konudur. Edinilmesi kesinlikle kazanılması gereken güzel ahlak, ihmal edilmemesi gereken bir mevzu olduğuna göre ona dair onu bize öğreten ilim de önem taşır. Ve nihayetinde şuraya geldi bahsimiz ki tarih boyunca bütün insanlar ister dindar, dini toplum olsun, ister gayri dini toplum olsun, bütün toplumlar insanların ahlaka olan ihtiyacını ve ehemmiyetini idrak etmişler ve herkes bu ihtiyacı karşılamak üzere kendince bir metot ortaya koymuş ki ahlaki bir toplum icat etmek için. Çünkü ahlak toplumun zorunlu ihtiyaçlarından, yani huzurlu yaşam için, düzenli yaşam için zorunlu olmazsa olmazlarından birisidir. Nihayetinde buyurdular ki dini toplumda dini menşeli ahlak daha etkili oluyor ve hatasız oluyor. Ama dini olmayan bir mektep toplumda da, dini olmayan ekollar da, mektepler de yine ahlakı zorunlu olduğunu ve onu temin etmek için kendilerince metotlar sunduklarını bize beyan etmişti geçen bahsede. Burada da yine meseleyi aklı boyutuyla ele alıyor. Diyor ki aklın kendisi de bunu anlıyor ki ahlak bir ihtiyaçtır. Ve bunun için başka bir konuya işaret ediyor. İnşallah nübüvvet bahsinde, yani akaid-i nübüvvet bölümünde peygamberin gerekli olduğunu, nübüvvetin gerekli olduğunu, Allah'ın illa da peygamber göndermesi gerektiğinin akli delillerinden birisi ne burada işaret ediyor. Aynı delil diyor ahlak içinde geçerlidir. Orada mesela şöyle diyorlar ki insan illa da peygamber Allah tarafından gönderilmeli ve insan için kanunlar, desturlar Allah tarafından gönderilmesi icap ediyor. Ve bu akli delil olarak buna şöyle bir kısaca ben özet olarak diyorum. Diyorlar ki çünkü insan toplumsal bir varlıktır. Yani insanın yaşamı toplumsaldır. Toplumsal olmak yani birlikte yaşıyor. İnsan illa da birileriyle beraber olmak zorundadır yaşamında. Asgarisi bir aile, sonra akraba, komşu, köy, kasaba, şehir, devlet. İnsan tek bir fert gidip tek başına bir mağarada veya bir ormanda yaşaması insan için gayri mümkündür veya hatta tahammülü mümkün olmayan bir meşakkati gerektirdiğinden yine de olası değil. İnsan illa da bir toplum içerisinde yaşamak zorundadır. İnsan toplumsaldır. Niçin insan toplumsaldır ve illa da toplum içerisinde yaşamalıdır? Çünkü diyor ki insanın ihtiyaçları o kadar farklı farklı ihtiyaçlar var ki bu ihtiyaçların bir kısmı ancak toplum vesilesiyle sağlanabiliyor. Yani insanın yaşamındaki duyduğu ihtiyaçları tek başına temin etmesi olası değil. İnsanın türlü türlü ihtiyaçları var. Barınmak, yemek, giyinmek ve diğer ihtiyaçlar, ruhi ihtiyaçlar, fiziki ihtiyaçlar, bunların temin edip huzurlu bir yaşama insan ve bunları bulabilmesi için bu ihtiyaçların karşılığını bulabilip de bunları karşılayabilmesi tek başına gayri mümkündür, orası değil. Bu halde illa da bu ihtiyaçları temin etmek amacına bir toplumla beraber olmalıdır. Bir aile, yuva kurmalıdır. Bir köyde, bir kasabada, akraba, şehir filan, devlet böyle büyüyerek bu ihtiyaçların teferruatına göre toplum büyüyor. İnsan tamam toplumda yaşasın ama diyor toplumda yaşamak ilişkileri yani fertler arasında birbirleriyle bir ilişki kurmaya icap ediyor. Çünkü bu ilişki kurmadan bu ihtiyaç temin olmaz. İlla da birisi mesela diyelim çiftçi olmalıdır, birisi hayvancı olmalıdır, birisi işçi olmalıdır, birisi terzi olmalıdır, birisi fırıncı olmalıdır ve böyle bu fiziki ihtiyaçlar, ruhi ihtiyaçlar da öyledir. Arz edeyim ki bu ihtiyaçlar dolayısıyla insanlar farklı gruplara ayrılıyor, farklı semtlere ayrılıyor ve bu farklılıkların da karşılanması için ihtiyaçların birbirleriyle ilişki kurması lazım. İlla birisi ekmek pişirmeli, fırıncı olmalı, biz de ekmek gidip ekmek almalıyız. Bir arz edeyim ki o zaman böyle olduğum takdirde bu ekmeği almak, ben onunla ilişki kuruyorum. O zaman bu ilişkinin bir düzene olmalıdır. Düzensiz olmaz. Ben öyle hemen fırına gideyim, ekmeği toplayıp getireyim olmaz. Veyahut da o gideyim fırına ekmek istediğimde o gelip benim cebimdeki bütün servetimi, malımı alsın götürsün olmaz. Bu bir takım ilişkiler de kanun gerektiriyor. Kanun gerektiriyor. Kanunsuz toplumsal yaşam olmaz. Bu arada şöyle, insan toplumsaldır, toplumda yaşamalıdır. Toplumda yaşamak bireyler arasında ilişkiyi zorunlu kılıyor. İlişkiler de düzene girmesi için kanunu zorunlu kılıyor. Bu kanunu ya bizim kendimiz koymalıyız ya da ki Allah tarafından gelmelidir diye dönüyor. Diyor ki, beşerin kendi tarafından toplumun düzene girmesi için kurduğu kanunlar, çünkü beşerin bilgisi ve idraki, fikri tam manasıyla bütün her hak insanın bütün boyutunu kapsayacak şekilde bir bilgi birikimine sahip olmadığından, insan toplumsal ilişkileri düzenlemek namına koymuş olduğu bütün kanunlarda eksikler oluyor. Ve tam manasıyla insanın yine saadetli, huzurlu bir toplumsal yaşam ve bütün ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir düzen kurmasını temin edemiyor. Bilahare insanların kendileri koydukları kanunlar eksik geliyor. Yine o ihtiyaç yerinde kalıyor. Dolayısıyla diyor ki, o zaman burada anlaşılıyor ki, insanı yaratan, toplumun bütün boyutlarını bilen, insanın bütün ebadını, bütün varlığının başlangıç noktasını ve sonunu bilen, bütün ihtiyaçlarına ve temin yollarına eksiksiz agah olan, bir taraftan insanın bu toplumsal düzenindeki düzeni sağlayacaklar, kanun gönderilmelidir. Allah yaratanın hikmeti, yaratanın o sıfatı, sübutiyyesi, esmaul husnası, akıl diyor ki bunu gerektiriyor. Madem ki bizi yaratmıştır ve bu toplumsal yaşantıyı bize takdir etmiştir, buradaki eksiğimizi de, nitekim bütün eksiklerimizi karşılamak ona düştüğü gibi, bizim açlık vermiş, gerek açlığı giderecek rızık vermelidir. Susama ihtiyacı koymuş, su yaratmalıdır. Hava almak, nefes almak ihtiyacı koymuş, hava yaratmalıdır. Her ihtiyacı koymuşsa onun karşılığını yaratmak da ona düşer. İhtiyacı koyup da karşılığını koymamak Allah'ın adaletine, hikmetine, esmaul husnasına, sıfat-ı sübutiyesine, kemalına yakışmaz. Mümkün değil. Çelişir. O halde ihtiyacı koyan ihtiyacın karşılığında koymuştur. Toplumsal yaşam, toplumsal yaşamın ihtiyacı, kanun, bunu Allah koymuş. O zaman bu kanunu da koymalıdır bize, vermelidir. Nitekim bizim su ihtiyacı koymuş, suyu veriyorsa, ekmeğe ihtiyacı koymuş, ekmeği veriyorsa, hava ihtiyacı koymuş, havayı veriyorsa, kanun ihtiyacı koymuş, kanunu da vermek zorundadır. Vermezse bu kubhudur. Bu Allah için olası değil, bu nakstır. Allah'ta nakıslık, eksiklik olamaz. O kemal-i mutlaktır. Bu yüzden Allah kanun göndermelidir. Bize kanun vermelidir. Kanunu nasıl verecek? Peygamber olmazsa veremez. O zaman bizim aramızdan bize onun kanununu ulaştıracak peygamber seçmelidir diye, böylece bir yöntemle, bu akli mukaddimelerle peygamberin zorunluluğu aklen insan idrak ediyor. Diyor ki, insan aklı hükmediyor ki Allah'a düşer ki, Allah'a zorunludur ki onun kemalına uygun olan şudur ki bize peygamber göndersin. Böylece peygamber ve peygamberin getirdiği kanunlara ihtiyaç aklı bu metotla ispatlanmış oluyor. Diyor, insan aklı nitekim toplumun düzene, yani toplumun ilişkilerinin, toplumsal yaşamın düzene girmesindeki bu siyasi ve yönetim ve hukuk ve cezai kanunların Allah tarafından gönderilmesini zorunlu olduğunu akıl idrak ettiği gibi, toplumun, biz aklımız idrak ediyor ki toplumun huzurlu yaşanması da gerekiyor. Huzurlu yaşam ahlaki kanunlar olmaksızın, ahlaki ilkeler olmaksızın mümkün değil. Bu öyleyse akıl diyor ki bu ahlaki ilkeler de zorunludur. Allah Teala gönderdiği kanunda aynı zamanda ahlaki ilkeleri de insanlara birer birer açıklamalıdır. Ve böylece aklımız ahlakın zorunlu olduğunu idrak etmiş oluyor. Bunu en azından nerede idrak etmiş oluyor? Toplumsal düzende. Çünkü toplumsal düzenin huzurlu bir toplumsal yaşam ahlaki ilkeler olmaksızın mümkün değil. O halde bu huzurlu toplumsal yaşamı temin etmek için ahlaki ilkeler zorunludur. Bunu da Allah Teala göndermelidir. O gönderdiği desturlar içerisinde. Bu mukaddime, yukarıdaki bu okuyacağımız bu bir akli metod oldu. Akli metod, aklın yani ahlakın zorunlu olduğunun idrakine dair aklın anladığı, akıl bunu anlıyor, hükmediyor. Ki az edeyim ki bunu okuyalım, sonra İmam Ali Aleyhisselam'dan bir konuya işaret ediyor. Bir hadis burada rivayet ediyor. Çok derin anlamı bir hadistir. Ona da işaret edeceğim. Akli insan niyaz bi ahlakra, insan aklı ahlaka olan ihtiyacı hadde akal asgarisi olarak en azından der kalemru revabit ve münasibat-ı içtimai, toplumsal ilişkiler ve irtibatlarla ilgili bu sahada, bu alanda, kalemru yani alan, bu alanda ahlaka olan ihtiyacı derk mi kunet anlıyor. Nasıl? Mukayese ediyor, toplumsal düzeni sağlayacak toplumsal ve siyasi kanunlara, insanlar hemantor ki zerureti kanunra, kanunun gereği, düzeni genel kanun, berayi bergarariye nezm dermiya ben, toplumda düzenin ilişkileri, toplumsal yaşamın düzene girmesi için kanuna olan ihtiyacı anladıkları gibi, zerureti kabanini ahlakıyla, ahlakı kanunların zorunlu olduğunu, zerureti zorunlu olduğunu, berayi bergarariye nezm-i adilana, bu düzenin adilana olması için ve arambekş ve huzurlu olması için de mi fehmen, anlıyorlar. Nitekim düzenin aslının oluşmasında kanunsuz olamaz. Bu düzenin adil çerçevede, adalet çerçevesinde ve huzur çerçevesinde olması da ancak aklı kanunlarla olabilir, aklı ilkelerle olabildiğini anlıyor. Düzenin kendisinde, kanunun kendisine, bu düzenin adalet ve huzur çerçevesinde olmasında da akli ilkelere olan ihtiyacı anlıyor. İnsan camiira ki, insan o toplumda ki ba zevabiti ahlaki hifazet ve hidayet mişevet, ahlaki ilkeler, zevab diyen ilke, ahlaki ilkelerle korunuyor ve yönlendiriliyor, dilpezir termiyabet, anlıyor ki böyle bir toplumda yaşamak daha sevimlidir, daha güzeldir, daha huzurludur. Öyle aile içerisinde de, düşünün ki aile fertleri içerisinde eğer ahlaktan yoksunluk var ise, o aile içerisinde yaşamak bir işkence olur insana. Ama herkes edepli, saygılı, herkes kendi ahlaki ilkeler ve değerlerini bilip riayet eden bir ailede yaşamak, insanlara öyle bir huzurlu bir yaşam, öyle bir mutlu yaşam verir ki insan bu aile içerisinde yaşamaktan kıvanç duyur. Bu aileden kopmayı kendisine büyük bir kayıp bilir. Ama ahlaki ilkeleri olmayan bir ailede yaşamak bazen o kadar çileli oluyor ki bakıyorsun ki o aile içerisindeki bir fert kalkır hatta intihara kadar gidiyor. E niye bu böyle oldu? Çünkü aile içerisinde mümkün değil mi düzen ola? Yani mesela icabında ailenin reisi kahhar bir insandır. Herkesi sindirmiştir. Herkes tertip düzeninde. Ama ahlaki ilkelerden yoksun olduğu için hiçbirisi huzur içerisinde değil. Hiçbirisi mutluluk içerisinde değil. O zaman ne oluyor? Yaşanılmaz bir hayat oluyor. Bu yaşanılmaz hayatta eğer iman eksikliğinden de bir araya gelirse birilerini intihara kadar götürebilir. Miyabet ve mifehmet ki ve anlıyor ki rahiresinden bir taadule yani bu müteadil dengeli dengeye ulaşmak, aramış rahatlığa ve muvaffakiyet ve başarıya ulaşmanın yolu İltizam bir ahlak est. Anlıyor ki ahlakı, ahlaka multezim olmaktır. Yani ahlakı tutunmaktır. Ahlaka yapışmaktır, sarılmaktır, ahlaktan kopmamaktır. Bunu anlıyoruz. Burada İmam Ali Aleyhisselam'dan çok derin anlamlı bir arz edeyim ki hadis buyruk naklediyor ki bu dediğimiz noktayı bize anlatıyor. Diyor ki yani bize dedik yani ahlaka olan ihtiyaç akıl bunu anlıyor. İnsan aklı. Herkes dine inansın inanmasın. Ahlaka olan ihtiyacı insan aklı anlıyor. Tekin toplumun düzene ve girmesinde kanuna olan ihtiyacı insan aklı anladığı gibi. Bunu destekleyen bir buyruk. İmam Aleyhisselam da buyurmuş. Buyurmuş ki önce tercüme sazı diyeyim. لَوْ كُنَّا لَا نَرْجُوا جَنَّةً. Eğer bizim yaşamımız öyle olsaydı ki hiç cennet beklentisi olmasaydı. Cennet umidi olmasaydı. Cennet beklenti ve umidi olmasaydı. وَلَا نَخْشَى نَارًا. Ve ateş korkusu olmasaydı. Ateş endişesi taşımasaydık. وَلَا ثَوَابًا. Karşılık, mükafat beklemeseydik. وَلَا اِقَابًا. Azap endişesi taşımasaydık bile. Lov yani bile. Eğer böyle olsaydık bile lekâne yenbeğî lenâ, yine de gerekirdi bize, yakışırdır bize. Yenbeğî hem gerekir hem yakışır. Yakışır bize en nutalibe, ki isteyelim, talep ederim bi mekârimil ahlak, ahlakın yüce ilkelerini, yüce değerlerini isteyelim. Niçin? Fe innaha, çünkü bu güce ahlakı değerler mimma, bir şeylerdir ki tedullu ala sebilin necah, yani başarı, necih olmak, başarılı olmak, muvaffak olmak, muvaffak olma yolunu bize gösteriyor bu. Muvaffak olmak.
Kurtuluş olmaz mı?
Kurtuluş değil mi? İkisi de geçiyor. Necah, başarı, kurtuluş, bunların hepsine gelir. Necehe fi imtihanihi, imtihanında başarıya ulaştı, kazandı mesela diyor. Şimdi İmam Ali Aleyhisselam burada buyuruyorlar ki, şimdi tabi ahlakı değerleri bir sefer yani Allah'la ve öteki yaşamla mukayeseyle değerlendirerek ona bir değer biçebiliriz. Deriz ki ya biz gerek başkasının kalbini kırmayalım, başkasına eziyet etmeyelim, ebus böyle asık suratlı insanlara karşı olmayalım, güler yüzlü olalım. Çünkü bu asık suratlilik, bu başkalarını incitmenin yarın cezası var, cehennemi var, şuyu var. Bu şekilde bunun gereğini, birisini inciten yarın incinir. Keyfe tudini tudan, nasıl başkalarına davranırsan o şekilde sana davranılacaktır. Bugün birisini ezdin sen, yarın da ezileceksin. Hala ya bu dünyada ya da ahirette. Ha, ezmek bir kötü bir şeydi. Niye? Çünkü ezenin başına ezilecek. Bir böyle değerlendiriyorsun kötülüğünü. Bu ezmenin, başkasını incitmenin, rahatsız etmenin kötülüğünü anlıyorsun ama diyorsun ki kötü. Ne yaparım? Bunu yaparsan karşılığını bulursun. O zaman bir böyle diyorsun. Veya mesela iyilik yapmak. İyilik yap. İnsanlara karşı güler yüzlü ol. İnsanlara yardımsever ol. Hayırsever ol. Niye? Sen hayırsever olursan yarın sen de hayır bulursun. Başkasının iyiliğini istersin, iyiliğe gidersin. İyilik bulursun. Gibi. Bu böyledir. Yani ben buna bakıyorum, bunu yaparsam bunun karşılığında güzel bir şey var, bunu yaparsam karşılığında şey var, azap var, karşılığında kötü karşılık var. O zaman diyorum kötü karşılık olan şey kötü, bu iyi karşılık olan şey iyi. Bir böyle değerlendirmek var. Bu bir değerlendirmedir. Bu kötü şey değil, bu değerlendirmeli. Ama İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor ki, bu hangi toplumda söz konusu olabilir? Bu bilahare hesap kitabına inanan bir toplumda böyle bir değerlendirme olabilir. Ama diyor ki, aslında böyledir. Ki, aslında böyle bir şey olmasaydı, illa kötülük yapanın kötülüğü kendi cebinde kalsaydı, iyilik yapanın iyiliğiyle hiç karşılık bulmasaydı, eğer böyle böyle olsaydı, bize yakışan buydu ki, kötü ahlaklardan uzak duralım ve yüce değerler, yüce ahlakların peşine düşelim, bize yakışan. Bunu, bu yakıştığına hükmeden kimdir? Akıl. Akıl bu hükmü nasıl veriyor? Akıl diyor bak, sen şimdi düşünün mesela diyelim ki çok güzel bir ev yapasın. Çok böyle her şeyin mermer, en güzeli, en kalitelisi. Ona sergiye gelince gidesin çır çır pıtı getirip buna sergi olarak kullanasın. İnsanlar derler ya kardeşim bu da oldu mu? Bu sergi bu eve yakışır mı? Böyle her şeyi güzelliğiyle donatılmış, en birinci kalite mermerden yapılmış, mimari sanatı uygulanmış, her şeyi buna bu sergi gider mi kardeşim? Buna layık sergi buraya bırakın. Diyor. Ha, bunu kim dedi? İnsan aklı. Şimdi insan da İmam Ali Aleyhisselam diyor ki biz öyleyiz. Biz kendi zatımız itibariyle, kendi varlığımız itibariyle çok şahane bir varlığız. En güzel bir donatımla yaratılan, güzel yaratılan ama güzelin de güzeli yaratılan bir varlığımız. Şimdi bu güzelin güzeli eve, bize getirip kir, pasaklı, necis bir sergi sermeniz olur mu ya? Bu yakışmaz. Bu insan evine güzel ahlak sergisiyle, güzellikle donatılmak, güzel ahlak süsüyle süslenmesi uygun düşer, yakışır. Hiç siz diyor ki dine inanmayalım, ahirete inanmayalım, kötülük yapanın kötülüğü cebinde kalacağına, iyilik yapanın iyiliğine hiçbir şey aferin denilmeyeceğine inansak bile, öyle kendimize baktığımızda bize yakışan budur ki biz kendimizi güzel ahlaklarla süsleyelim. Bu kötü ahlaklar ki bunlar lekedir, kirdir, necasettir. Bunu biz kendimize yapıştırmayalım. İnsan suretinde asık suret olup başkalarını üzecek bir suret bu surete uygun düşmez bir şekil. Buna gülüp de başkasına huzur verecek bir bakış düşer. Göz bakışına insan gözü yücedir. Buna insanları incitecek veya alay şeklinde başkalarına gelecek bakış yakışmaz. Bunlara güven ve huzur verecek bakış yakışır gibi misal bunu diyorum. Bu dil, insan dili çok güzel bir araçtır. Bu dile güzel söz söylemek uygun düşer. Bunu acı söz bu dili kirletir. İnsan kalbi çok güzel bir varlıktır. Onu nurla doldurmak yakışır. Orayı karanlıkla, onu zulümatla ki Kur'an-ı Kerim'de zulümat üzere, karanlık üzere karanlık yapmak yakışmaz. Düşmez. Bunu kendine bak öyle. Sonra bakarsın kendine utanırsın. Bakarsın ki ya senin kalbin neymiş? Senin bu varlığın, bu ruhun, bu bedenin ne kadar değer biçilmez bir şeymiş. Ama sen getirmişsin, affedersiniz bunu. affedersiniz, pislikle doldurmuşsun. Ya kahrolup gidersiniz. O zaman diyor ki, hatta böyle kıyamet, hesap, kitap bu da olmasa bizim bu varlığımıza yakışan güzel ahlaktır diyor. Bunu anlayan kimdir? İnsan aklıdır. İnsan aklı diyor, kendine bak, kendine yakışanı yap. Kendine bak, kendine yakışanı al. Yakışan da güzel ahlaktır. لَوْ كُنَّا لَا نَرْجُوا جَنَّةً. Orayı okuduk. Geçelim rivayetin tercümesine, dedik Farsça okumaya gerek yoktur. İn rivayet. İn rivayet büsyar pürmenast. Bu rivayet çok derin anlamlıdır. İki ezmaniye ihtimali in rivayet in eski. Elbette bunu ben bu şekilde dedim. Bu biraz ben dediğimden daha farklı demiş. Yeki ez mani ihtimali rivayet in ez ki, rivayetin mana ihtimali anlamlarından birisi de şudur ki, eğer ahireti derkar nebud, eğer kıyamet diye bir şey olmasaydı ve hayatı insan der dünya hulâse mişud, insanın yaşamı sadece dünyadan ibaret olmuş olsaydı, hulâse mişud yani dünyayla özetlenmiş, dünyayla bitmiş olsaydı, bazı hem mekârim-i ehlâb metlub buden, yine yüce ahlaklar aranmalıydı. Onlar istenmelidir. Onlar istenilmelidir. Çıra ki, için zindeki dünyara dilpezir. Çünkü sen burayı da güzelleştirir. Burayı güzelleştirmek de bir mükafattı. Ben bunu da hatta bıraktım. Ve işte buradaki huzuru da bıraktım. Mesela bunu görme. Ya bana yakışan bu vücuda, bu varlığa, bu akla, bu ruha, bu bedene yakışan güzelliktir. Güzel ahlakla donatmaktır. Çirkin buna yakışmaz. Çünkü bu böyle demiş. Onun için diyorum ki bu farklı diyor. Dünyayı da dilpezir, dünyayı huzur, insanın kalbine yatan yapıyor. Ve insan ve dünya mutaadil. İnsanı dünyada dengeli kılıyor. Ve aram misazendi. İnsan dünyada huzurlu kılıyor. Ki bunlar hepsi bir mükafattır. Ben hatta bunu bıraksak bile yine diyordum. İhtimalen, ha bunu demiş. Sonra başka şey diyor. İhtimalen, iki diğer az ders hayin rivayet in eski. Bu rivayetin derslerinden birisi de budur ki hubi ve metlubiyeti mekarim-i ahlak, mekarim-i ahlak, yüce ahlakların güzelliği, iyiliği ve metlubiyeti çinan eski, öyledir ki hatta eğer der beraberi karhayı nik padaşı der kar ne bu, hatta iyilik işlerin karşısında bir mükafat olmasaydı ve ben eser amali bed ikabı suret ne mi girir ve kötü emellerden dolayı azap, işkence olmasaydı, ceza olmasaydı, bazı hem der ki hubi, bu ahlakın kendisinin güzel oluşunu derk etmek. Anlıyoruz ki iyilik güzel bir şey. Anlıyoruz ki kötülük de çirkindir. Bu ahlakın kendisindeki, ve bu da bir farklı bakıştır. Ben diyorum ki kendimize, ben güzel baktım. Bu da ahlaka bakıyor. Diyor ki ben bakıyorum bu şeyin içerisine baktığımda bu iyiliğin görünümü çok güzel. O zaman yakışan adam güzel olan şeyi tutmalıdır. Çekilir, niye peşe düşesin? Bazen der ki hubi ve metlubiyet mekarim ahlak, yine de mekarim ahlakın iyiliğini anlamak ve onun metlub yani istenilen, hala bunun Türkçe daha başka bir karşılığı var, değinmeyi söyleyeceğim, metlub olmak yani aranan mesela bir şey ama makbuldan da farklıdır. Bu metlubiyetin daha başka bir, çok güzel Türkçe'de bir kelimesi var. Bulursam söyleyeceğim. Bu istenilen olması mekarim ahlak mara. Bu ahlakın kendisinin güzelliği. Bunu anlamamız mara ve milaş bizi gerekli, zorunlu kılıyordu, gerektiriyordu ki, bizi itiyordu ki onhara bihaim, onları Allah'ım. Derin mana hatta bu durumda, hatta اثار مکارم اخلاق، مکارم اخلاقن اثرلری در بهبود حیات دنیای انسان ها هم مکارم اخلاقن انسان hayatındaki getirmiş olduğu güzellik ve düzen iyileştirme bile sebep metlubiyet anha nis onun metlub olmasının sebebi değildir. Belki onun kendisinin bizatihi iyi olması, güzel olması onun metlub olmasının enfes olmak. Yoksa çok nefis, metlubiyet nefis olmak. Enfes olmak, nefis olmak. Bir şeyin ne? Bu nefistir diyorsun. Yani ne? Yani diyorsun ki bu öyle bir şey değil. Bütün nefisler bunu istiyor yani. Nefis olmak, enfes olmak. Metlubiyetin anlamı olur. Belki hubiyi zati mekarim ahlaki, belki hak aksine, belki yani aksine, aksine zati mekarim ahlaki, ahlaki yüce ahlakların kendi zati, bizatihi kendi, yani kendi güzelliği, iyiliği mordu nezeres. Ki bunlar kendileri güzeldir. Dolayısıyla bize yakışan da budur ki onları alalım. Ihtimalat diğer nizden manayı rivayet vücuddar, başka ihtimallar da bu rivayetten söz konusudur. Kez onha der mi güzelin ki ondan geçiyoruz diyor. Onları ki birisine ben kendim işaret ettim. İnsanın kendi zatına bakar, buna yakışan güzel şeyler buna donatmaktır. Güzel de ahlakın güzelliğidir. Ondan donatmaktır. Çirkinlerden kaçınmaktır. Bir başka hadiste Peygamberimizden burada getiriyor. Ahlakın önemini beyan eden. Peygamberimiz ahlakı o kadar önemli olduğunu, güzel ahlakın o kadar önemli olduğunu anlatmak için, o çok değerli bir şey olduğunu anlatmak için demiş ki, buyurmuşlar ki benim risalete seçilmenin yegane sebebi odur. Ben seçildim ancak bunun için seçildim. Manası şudur yani. Yani mesela diyelim ki insan peygamberimiz geldi, insanların tevhid anlayışını düzeltti. Kanun anlayışını düzeltti. Peygamber birçok bilgiler getirdi. Dünyayı Allah'a tanıtmak, dünyayı tanıtmak, dünya düzeninin kurulması ilgili kanunlar, insanın ibadeti, şuyu, buyu, bunlarla ilgili peygamberin getirdikleri, peygamberimiz onların, hepsi peygamberimizin peygamberlik görevi olarak getirdiği şeylerdir. Görevidir, yapmıştır. Ama peygamberimiz onun üzerine parmak basmıyor. Diyor ki, onları bırak kenara, sırf benim seçilme sebebim o yüce ahlakı, değerleri kemale erdirmek, tamamlamak içindir. Yani ben geldim ki size göstereyim ki bu yüce değerlerin tamamı nasıldır? Mesela bağışın tamamı nasıl olabilir? Affın tamamı nasıl olabilir? Cömertliğin tamamı nasıl olur? Bir bunların eksiği var. Bir bardaktır su. Biraz doldurmuşsun, 1/3. Yarısı. 2/3. Demek ki bu bardağı dolduruyorsun. Her bir kimse bunun bir şekilde, peygamberler geldiler. Peygamberler hepsi cömertliydi. Peygamberler hepsi affedeniydi. Peygamberler hepsi cesaretliydi. Peygamberler hepsi güzel ahlakla sahibiydiler. Ama hiçbirisi bunların tamamını oluşturmadılar. Cömertlik bardağını hiçbir peygamber doldurmadı. Bir eksik kaldı yukarıda. 2/3, %90, böyle. Yine başında bir boşluk kaldı. Cesaretin öyle. Bu güzel değerler hepsinde. Ama ben geldim ki bunun dolu halini size, tamam halini sola göstereyim. Ve lizam. Mesela İmam Ali Aleyhisselam peygamberimizin o güzel ahlakını anlatırken ki Kur'an-ı Kerim'de inneke le ala hulukun azim, büyük ahlak, sen büyük ahlak sahibisin, yani ahlakın büyüğü sendedir, değerlerim. Peygamberimiz İmam Aleyhisselam Peygamberimizin yüce ahlakını anlatırken diyor ki hiç geçmişlerden ve geleceklerden kendisini de katarak hiçbir kimse peygamberin konumunda değil ve olamaz. Mesela İmam Aleyhisselam'ın en bariz boyutlarından sıfatı, en bariz boyutu nedir? Cesarettir. Ali'nin cesareti. İmam Aleyhisselam diyor ki peygamber benden cesaretli. Ben o yerdeki artık tükenme durumuna geldiğimde peygambere sığınırdım. Peygamber benim önüme geçiyordu. Kunna ne'udu, peygambere sığınardık o cesaretin son noktasında. Ali de geçiyor. Cömertliği de öyledir. Hepsi. İnnemâ bu'ustu, ben mebus oldum. Li'utemmime, ki tamamlayan mekârimul ahlak, yüce ahlakları tamamlayan diye mebus oldum. Çünkü hiçbir kimse bunu tamamlayamadı. Ve tamamlayamazdı. Ama ben geldim tamamını gösterdim. Ha bak, tamamı budur. Ama siz de bu tamama ne kadar yaklaşırsınız yaklaşın. Tamamı ben. Ama ondan sonra siz de bakın bu kademe neredesiniz? Ne kadar bu bardağı doldurdunuz size mekarım ahlakla, o derecede bana yaklaştınız. Biriniz ama sıfır noktada, biriniz %10, biriniz %20, biriniz %30, bana yaklaşıyorsunuz. Bu şekilde. Ezen rivayet vermeyi demiş evet ki, bu rivayette anlaşılıyor ki hedde ekel ikes muhinterin ehdafı din. En azından dinin en önemli hedeflerinden birisi terbiyeti ahlaki insan has, insanın ahlak terbiyetidir. Ki böyle demiş. Bu, yani ben dediğim daha bu rivayeti uygun şekilde anlamaktır. Terbiyeti ahlaki ve hemçinin ez işan ne kadar şudest. Yine peygamberimizden rivayet olunmuş ki el-İslam husnul hulk. İslam nedir? Güzel ahlak. İslam ibarettir güzel ahlaktan. Ki sanki İslam ibarettir tevhidden, İslam ibarettir şeriattan, İslam ibarettir fıkıhtan, İslam ibarettir ibadetten demiyor. Bunlar hepsi İslam içerisinde var. Ama o taraf o kadar ağırlık basıyor ki, o kadar enfestir ki, diyor ki İslam ibarettir güzel ahlaktan. Nis el-hulgu el-hasen nisbu'd-din. Başka bir rivayette güzel ahlak dinin yarısı. Elbette bu yine de bir kademesine işarettir. Ve nis ve yine buyurmuş ekmelül mu'minine imanen, müminlerin iman açısından en mükemmeli ehsenuhum hulgan, ahlak açısından en güzel olanıdır. Kimin imanı en güçlüdür? Kimin ahlakı en güzelse? Kimin imanı mükemmeldir? Kimin ahlakı en güzelse? İn rivayet ez ehemmiyet ahlak barayı din insana hikayet mi konen? Bu rivayetler din boyutuyla ahlakın ehemmiyetini anlatıyorlar bize. Ama dünya boyutuyla ayeti anlatanlar da var. Ehemmiyet ahlak barayı dünya insana dizde rivayet muhurdu teveccüh budes. Ahlakın dünya açısından da insan için çok önemli olduğu rivayetlerde teveccüh edilmiştir. Emiril müminin bu boyutuna işareten fermuden buyurmuşlar. Men hasunet haligatuhu tabet eşretuhu. Kimin ahlakı güzel olar ise yaşantısı temiz olur. Huzurlu, mutlu olur. Keski ahlakaş nikubaşet zindiganiyeş guvarast. Yaşantısı daha guvaradır. Türkçesi guvaranın ne diyebilirsiniz?
Çok değerli.
Yok, guvara böyle insan yemeği yediğinde diyorsun guvara başlar. Afiyet. Daha afiyetli. Daha afiyetli. İnsuhanan ehemmiyeti ahlaka nişan midehend. Bunlar ahlakın ehemmiyetini gösteriyorlar. Daha Siz burada kalalım sonra. Sen hala Muhammed var ya.